kadın dedi ki, ''Vahşi ormandan gelen vahşi yaratık, gündüz erkeğimi avlanırken yardım et ve gece bu mağarayı koru. Ben de sana istediğin kadar kızarmış kemik vereyim.'' ''Oo,'' dedi kedi dinleyerek, ''bu çok akıllı bir kadın ama benim kadar akıllı değil.'' Vahşi köpek mağaranın içine ilerledi ve kadının kucağına başını koydu ve dedi ki, ''Ey benim dostum ve dostumun karısı, gündüz erkeğini avlanırken yardım edeceğim ve gece mağarasını koruyacağım.'' Oho dedi kedi dinleyerek, bu çok aptal bir köpek ve kuyruğunu sallayarak ve tek başına vahşice yürüyerek ıslak vahşi ormana geri döndü ama kimseye bir şey söylemedi. Erkek uyandığında dedi ki, vahşi köpeğin burada ne işi var? Ve kadın dedi ki, artık onun adı vahşi köpek değil, ilk dost, çünkü şimdi, sonra ve sonsuza dek bizim dostumuz olacak. Avlanmaya giderken onu da yanına al. Ertesi gece kadın sulak çayırdan uzun ve yeşil kucaklar dolusu çim kesti ve yeni biçilmiş kuru ot gibi kokacak şekilde ateşin önünde kuruttu ve mağaranın kapısına oturarak at derisinden bir yular ördü. Ve koyun kemiğine bakarak büyük ve geniş bir kemiğe bir büyü yaptı. Yeryüzündeki ikinci büyüyü yaptı. Dışarıda vahşi ormanda bütün vahşi hayvanlar vahşi köpeğe ne olduğunu merak etti ve en sonunda vahşi at ayağıyla yere vurdu ve dedi ki, ''Ben gideceğim ve vahşi köpeğin neden dönmediğini göreceğim.'' Kedi, benimle gel. Olmaz, dedi kedi. Ben başına buyruk kediyim ve benim için her yer aynı. Ben gelmeyeceğim. Ama gene aynı şekilde vahşi atı sessizce izledi ve her şeyi duyabileceği bir yere gizlendi. Kadın, vahşi atın yürüyüşünü ve uzun yelesine takılıp tökezlediğini görünce gülerek dedi ki, işte vahşi ormandan ikinci vahşi yaratık geldi. Ne istiyorsun? Vahşi at dedi ki, ey düşmanım ve düşmanımın karısı, vahşi köpek nerede? Kadın gülerek geniş kemiği aldı ve ona baktı ve dedi ki, vahşi ormandan gelen vahşi yaratık, buraya vahşi köpek için gelmedin, bu güzel çimlerin hatırına geldin. Ve vahşi at uzun yelesine takılıp tökezleyerek dedi ki, bu doğru, yemim için biraz versene. Kadın dedi ki, vahşi ormandan gelen vahşi yaratık, vahşi başını eğ ve sana verdiğim şeyi giy, o zaman günde 3 kere bu muhteşem çimlerden yiyebilirsin. Oho, dedi kedi dinleyerek, bu zeki bir kadın ama benim kadar zeki değil. Vahşi at başını eğdi ve kadın dereden örülmüş yulları üzerine geçirdi. Ve vahşi at kadının ayaklarına eğildi ve dedi ki, ey benim sahibim ve sahibimin karısı, muhteşem çimlerin hatırına senin hizmetkarın olacağım. Oho dedi kedi dinleyerek, bu çok aptal bir at ve kuyruğunu sallayarak ve tek başına vahşice yürüyerek ıslak vahşi ormana geri döndü. Erkek ve köpek avdan geri döndüklerinde erkek dedi ki, vahşi atın burada ne işi var? Ve kadın dedi ki, artık onun adı vahşi at değil, ilk hizmetkar. Çünkü şimdi ve sonra sonsuza dek bizi oraya buraya taşıyacak, avlanmaya giderken onu da yanına al. Ertesi gün vahşi inek, vahşi boynuzları vahşi ağaçlara çarpmasın diye vahşi başını havada tutarak mağaraya geldi. Ve kedi öncekilerle aynı şekilde izledi ve saklandı. Ve her şey önceden olduğu gibi oldu. Ve kadın, vahşi inek muhteşem çimenlerin hatırına kadına her gün süt vermeye söz verince kedi önceden olduğu gibi tek başına yürüyerek ıslak vahşi ormana geri döndü. Ve erkek ve at ve köpek avdan dönünce ve aynı soruyu sorunca önceden olduğu gibi kadın dedi ki, artık onun adı vahşi inek değil, iyi şeyler verici. O bize şimdi ve sonsuza dek ılık beyaz süt verecek ve siz avlanmaya gittiğinizde ben ona bakacağım. Ertesi gün kedi başka vahşi yaratığın mağaraya gidip gitmeyeceğini görmek için bekledi ama kimse kıpırdamadı. Bu yüzden kedi oraya kendi başına yürüdü ve kadını ineği sağarken gördü ve mağaradaki ateşin ışığını gördü ve ılık beyaz sütün kokusunu kokladı. Kedi dedi ki, ey benim düşmanım ve düşmanımın karısı, vahşi inek nereye gitti? Kadın güldü ve dedi ki, vahşi ormandan gelen vahşi yaratık, tekrar ormana dön çünkü ben saçımı ördüm ve yastık kemiği kaldırdım ve mağaramızda daha fazla dosta ya da hizmetkara ihtiyacımız yok. Kedi dedi ki, ben bir dost değilim ve bir hizmetkar da değilim. Ben başına buyruk kediyim ve mağaranıza girmek istiyorum. Kadın dedi ki, öyleyse neden ilk gece ilk dostla birlikte gelmedin? Kedi çok sinirlenerek dedi ki, vahşi köpek benim dedikodumu mu yaptı? O zaman kadın güldü ve dedi ki, sen başına buyruk kedisin ve senin için her şey aynı. Sen bir dost ya da hizmetkar değilsin. Bunu sen söylemiştin. Git ve senin için aynı olan yerlerde başına buyruk yürü. O zaman kedi üzgünmüş gibi yaptı ve dedi ki, ben hiç mağaraya giremeyecek miyim? Sıcak ateşin yanına oturamayacak mıyım? Ilık beyaz sütten hiç içemeyecek miyim? Sen çok akıllı ve güzelsin. Bu kadar acımasız olmamalısın. Bir kediye karşı bile. O zaman kadın dedi ki, akıllı olduğumu biliyordum. Ama güzel olduğumu bilmiyordum. Bu yüzden seninle bir anlaşma yapacağım. Eğer ki seni övecek bir kelime edersem mağaraya girebilirsin. Ya beni övecek iki kelime edersen, dedi kedi. Hiçbir zaman yapmayacağım, dedi kadın. Ama eğer iki kelime edersem mağarada ateşin yanında oturabilirsin. Ya üç kelime edersen, dedi kedi. Hiçbir zaman yapmayacağım, dedi kadın. Ama eğer yaparsam, şimdi ve sonsuza dek ılık beyaz sütü günde 3 defa içebilirsin. O zaman kedi sırtını kamburlaştırdı ve dedi ki, öyleyse mağaranın ağzındaki perde ve mağaranın içindeki ateş ve ateşin yanındaki süt kapları benim düşmanım ve düşmanımın karısının söylediklerini sakın unutmasınlar. Ve kuyruğunu sallayarak ve tek başına vahşice yürüyerek ıslak vahşi ormana doğru gitti. O gece erkek ve at ve köpek avdan eve döndüklerinde kadının onlara yapmış oldukları anlaşmadan söz etmedi çünkü hoşlanmayacaklarından korktu. Kedi tek başına vahşice çok çok uzaklara gitti ve kadın onu unutana kadar uzun bir süre ıslak vahşi ormanda saklandı. Sadece mağaranın içinde asıl duran yarasa, küçük tepe taklak yarasa, kedinin nerede saklandığını biliyordu ve her akşam uçarak kediye haberler götürüyordu. Bir akşam yarasa dedi ki, mağaradaki bir bebek var. O yeni ve pembe, şişman ve küçük ve kadın ona çok düşkün. Oho dedi kedi, ama bebek nelere düşkün? O yumuşak ve eğlenceli şeylerden hoşlanıyor. Dedi yarasa. O uyurken sarılabileceği sıcak şeylerden hoşlanıyor. Beraber oynamaktan hoşlanıyor. O bütün bunlardan hoşlanıyor. Oo dedi kedi. O zaman benim zamanım gelmiş. Ertesi gece kedi ıslak vahşi ormandan geçerek sabaha kadar mağaranın çok yakınında gizlendi. Kadın yemek yapmakla çok meşguldü ve bebek ağlayarak engel oldu. Bu yüzden kadın onu mağaranın dışına taşıdı ve onu oynaması için bir avuç çakıl taşı verdi. Ama bebek gene ağladı. Ondan sonra kedi yumuşak pençesini uzattı ve bebeğin yanağını hafifçe vurarak okşadı. Ve bebek sustu. Ve kedi onun tombul dizlerine süründü. Ve bebek güldü. Ve kadın onu duydu ve gülümsedi. Ondan sonra mağaranın ağzında asılı duran yarasa, küçük tepe taklak yarasa dedi ki, ''Ey benim ev sahibim ve ev sahibimin karısı ve ev sahibimin annesi, vahşi ormandan gelen vahşi bir yaratık, bebeğinle çok güzel oynuyor.'' Her kimse o vahşi yaratığa teşekkürler dedi kadın sırtını doğrultarak. Bu sabah meşgul oldum ve o bana yardım ettiği için. Tam o anda canımın içi mağaranın kapısına asılmış, kurutulmuş at derisinden perde düştü. Tabii ki çünkü anlaşmayı hatırladı ve kadın onu kaldırmaya gittiğinde karşısına ne çıksa beğenirsin. Kedi mağaranın içinde rahat rahat oturuyor. Ey benim düşmanım ve düşmanımın karısı ve düşmanımın annesi dedi kedi. Bu benim çünkü beni öven bir kelime ettin ve artık mağaranın içinde oturabilirim. Şimdi, sonra ve sonsuza dek. Ama ben hala başına buyruk bir kediyim ve benim için her zaman her şey aynı. Kadın çok sinirlendi, dudaklarını sıkıca kapattı ve çıkrığını aldı ve döndürmeye başladı. Ama bebek ağladı çünkü kedi gitmişti ve debelendiği ve tekmelediği ve yüzü morardığı için kadın onu susturamıyordu. ''Ey benim düşmanım ve düşmanımın karısı ve düşmanımın annesi'' dedi kedi. ''Eğirdiğin ipliğin bir telini al ve onu çıkrığına bağla ve onu yerde çevir. Ve ben de sana bebeğin şimdi ağladığı kadar çok güldürecek bir sihir göstereceğim.'' ''Yapacağım'' dedi kadın çünkü ne yapacağımı şaşırdım ama bunun için sana teşekkür etmeyeceğim.'' İpliği çıkrığa bağladı ve onu yere yuvarladı ve kedi peşinde koşturarak patileriyle ona vurdu. Ters dönüp çevirdi ve omzunun üzerinden geriye attı ve arka bacaklar arasına yuvarladı ve kaybetmiş gibi yaptı ve tekrar üzerine atladı. Ta ki bebek ağlamış olduğu kadar yüksek sesle gülene dek ve kedinin arkasından sürünerek ilerleyene ve mağaranın içinde koşturmaktan ve yorgun düşüp kucağında kediyle uyumak için sakinleşinceye kadar. Şimdi dedi kedi. Bebeğe onu bir saat boyunca uykuda tutacak bir şarkı söyleyeceğim ve mırıldanmaya başladı. Ve bebek uyuyana kadar bir yüksek sesle bir alçak sesle mırıldandı. Kadın ikisine bakarak gülümsedi ve dedi ki ''Bu bir mucize olmalı. Kesinlikle çok zekisin ey kedi.'' Tam o anda canımın içi mağaranın içindeki ateşin dumanı bulutlar halinde tavandan aşağı indi. Çünkü anlaşmayı hatırlamıştı ve dağılıp yok olduğunda karşısına ne çıksa beğenirsin. Kedi ateşin yanında rahat rahat oturuyordu. ''Ey benim düşmanım, düşmanımın karısı, düşmanımın annesi'' dedi kedi. ''Bu benim, çünkü beni öven ikinci kelimeyi ettin ve artık mağaranın içindeki sıcak ateşin yanında oturabilirim. Şimdi, sonra ve sonsuza dek. Ama ben hala başına buyruk kediyim ve benim için her yer aynı.'' Bunun üzerine kadın çok sinirlendi ve saçlarını açtı ve ateşe biraz daha odun koydu. Ve koyunun sırtının geniş yastık yemini getirdi ve kediyi övecek üçüncü bir kelime etmesini engelleyecek bir büyü yapmaya başladı. Az sonra mağarada o kadar sessiz oldu ki minnacık bir fare sessizce bir köşeden çıktı ve yerde koşturdu. ''Ey benim düşmanım, düşmanımın karısı ve düşmanımın annesi'' dedi kedi. ''Bu küçük fare de büyünün bir parçası mı?'' ''Hayır'' dedi kadın. Ve yastık kemiği attı ve ateşin yanındaki bir iskemlenin üzerine sıçradı ve farenin tırmanacağından korktuğundan çabucak saçını örttü. ''Oo!'' dedi kedi dinleyerek. ''O zaman bu fareyi yesem bana zarar dokunmaz öyle mi?'' ''Hayır!'' dedi kadın saçını örerek. ''Çabuk onu ye ve sana her zaman minnettar kalayım.'' Kedi bir atlayış yaptı ve küçük fareyi yakaladı ve kadın dedi ki ''Sana sonsuz teşekkürler ey kedi. İlk dost bile küçük fareleri yakalamak için yeteri kadar hızlı değil. Sen çok akıllı olmalısın.'' Tam o anda canımın içi, ateşin yanında duran süt kabı ikiye ayrıldı. Ve tabii ki çünkü anlaşmayı hatırladı ve kadın iskemleden yere atladığında karşısına ne bulsa beğenirsin. Kedi kırık parçalardan birinin içinde kalan ılık beyaz sütü yalıyordu. Ey benim düşmanım, düşmanımın karısı, düşmanımın annesi dedi kedi. Bu benim çünkü beni öven üç kelime ettin ve artık ılık beyaz sütü günde üç defa içebilirim. Şimdi, sonra ve sonsuza dek. Ama ben hala başına buyruk kediyim ve her yer benim için aynı. Bunun üzerine kadın güldü ve ona bir kap ılık beyaz süt verdi ve dedi ki ''Ey kedi, sen bir erkek kadar akıllısın ama anlaşmanın erkekle ya da köpekle yapılmadığını hatırla ve ben eve geldiklerinde ne yapacaklarını bilmiyorum.'' ''Bundan bana ne?'' dedi kedi. ''Eğer ateşin yanında bir yerim ve günde üç defa sütüm olursa onların yapacaklarını umursamam.'' O akşam erkek ile köpek mağaraya geldiklerinde kadın onlara bütün anlaşma hikayesini anlattı ve erkek dedi ki ''Evet ama benimle ya da benden sonraki erkeklerle bir anlaşma yapmadı.'' Ve iki deri çizmesini çıkardı ve küçük taş baltasını üç eder yerden aldı ve bir parça odunla bir el baltası getirdi. Hepsi beş eder ve hepsini sıraya dizdi ve dedi ki şimdi biz bir anlaşma yapacağız. Eğer mağaradayken fareleri yakalayamazsan şimdi sonra ve sonsuza dek ne zaman seni görürsem bu beş şeyi sana fırlatacağım ve benden sonraki bütün erkekler de aynı şeyi yapacaklar. Oo dedi kadın dinleyerek bu çok zeki bir kedi ama benim erkeğim kadar zeki değil. Kedi beş şeyi saydı. Ve çok can yakacak gibi görünüyorlardı. Ve dedi ki, mağaradayken failleri yakalayacağım. Şimdi, sonra ve sonsuza dek. Ama ben hala başına buyruk yediğim ve benim için her yer aynı. Benim yanımda değil, dedi erkek. Eğer bunu söylememiş olsaydın, bütün bu şeyleri kaldıracaktım. Şimdi, sonra ve sonsuza dek. Ama şimdi, seninle her karşılaştığımda iki botumu ve taş baltamı toplam üç etti, sana fırlatacağım. Ve benden sonraki bütün erkekler de aynı şeyi yapacaklar. Bunun üzerine köpek dedi ki, ''Bir dakika, o benimle bir anlaşma yapmadı.'' Ve oturdu ve korkutucu bir şekilde hırladı ve bütün dişlerini gösterdi. Ve dedi ki, ''Eğer ben mağaradayken bebeğe karşı sevecen olmazsan, nazik davranmazsan, şimdi, sonra ve sonsuza dek seni yakalayana kadar kovalayacağım ve yakaladığımda seni ısıracağım ve benden sonraki bütün köpekler de aynı şeyi yapacaklar.'' ''Oo'' dedi kadın dinleyerek, ''Bu çok zeki bir kedi ama köpek kadar zeki değil.'' Kedi köpeğin dişlerini saydı ve çok sivri uçlu görünüyorlardı ve dedi ki, mağaradayken bebeğe nazik olacağım. Şimdi, sonra ve sonsuza kadar. Ama ben hala başına buyruk edeyim ve benim için her yer aynı. Benim yanımda değil, dedi köpek. Eğer bunu söylememiş olsaydın ağzımı kapatacaktım. Şimdi, sonra ve sonsuza kadar. Ama şimdi seninle her karşılaştığımızda seni bir ağacın tepesine kovalayacağım ve benden sonraki bütün köpekler de aynı şeyi yapacaklar. Ondan sonra erkek iki botunu ve küçük taş baltasını üç ediyor kediye fırlattı ve kedi mağaradan dışarı kaçtı ve köpek onu ağacın tepesine kovaladı. Ve o günden bugüne canımın içi her beş erkekten üçü bir kediyle karşılaşınca her zaman ona bir şeyler fırlatır ve bütün köpekler onu bir ağaca kovalarlar. Ama kedi anlaşmanın kendi tarafını yerine getirir, evin içindeyken fareleri öldürür ve kuyruğunu çok sert çekmedikleri sürece bebeklere karşı nazik davranır. Ama bunları yaparken ve dışarıdaki zamanlarda o başına buyruk kedidir ve ona göre her yer aynıdır. Ve eğer geceleri dışarı bakarsanız kuyruğunu salladığını ve tek başına vahşice yürüdüğünü tıpkı eskiden olduğu gibi görebilirsiniz. Çeviren Korcan Er. Ant Ömer Seyfettin. Ben Gönen'de doğdum. 20 yıldan beri görmediğim bu kasaba hayalimde artık seraplaştı. Birçok yerleri unutulan eski, uzak bir rüya gibi oldu. O zaman genç bir yüzbaşı olan babamla her vakit önünden geçtiğimiz çarşı camini, karşısındaki küçük harap şadırvanı, içinde binlerce kereste tomruğu yüzen nehirciyi, bazı yıkanmaya gittiğimiz sıcak sulu hamamın derin havuzunu şimdi hatırlamaya çalışırım. Fakat beyaz bir nisyan dumanı önüme yığılır. Renkleri siler, şekilleri kaybeder. Pek uzun gurbetlerden sonra vatanına dönen bir adam doğduğu yerin ufkunu koyu bir sis altında bulup da sevdiği şeyleri uzaktan bir an evvel göremediği için nasıl mahzun olursa, ben de tıpkı böyle meraka, sabırsızlığa benzer bir elem duyarım. O her akşam sürülerle mandaların, ineklerin geçtiği tozlu, taşsız yollar, yosunlu, siyah kiremitli çatılar, yıkılacakmış gibi duran büyük duvarlar, küçük ahşap köprüler, nihayetsiz tarlalar, alçak çitler hep bu duman içinde erir. Yalnız evimizle mektebi gözümün önüne getirebilirim. Büyük bir bahçe. Ortasında köşk tarzında yapılmış bembeyaz bir ev. Sağ köşesinde her vakit oturduğumuz beyaz perdeli oda. Sabahları annem beni bir bebek gibi pencerenin kenarına oturtur, dersimi tekrar ettirir, sütümü içirirdi. Bu pencereden görünen avlunun öbür tarafındaki büyük toprak rengindeki binanın camsız, kapaksız tek bir penceresi vardı. Bu siyah delik beni çok korkuturdu. Yemeklerimizi pişiren, çamaşırlarımızı yıkayan, tahtalarımızı silen, babamın atına yem veren, av köpeklerine bakan hizmetçimiz Abil Anağ'ın her gece anlattığı korkunç, bitmez hikayelerdeki ayıyı bu karanlık pencerede görür gibi olurum. Bu vehim ile rüya dinlemek, tabir etmek merakında olan zavallı anneme her sabah ayılı rüyalar uydurur, iri, kuzgun bir ayının beni kapıp dağa götürdüğünü, ormandaki inine kapadığını, kollarımı bağladığını, burnumu, dudaklarımı yediğini, sonra bayram içi yolundaki su değirmeninin çarkına attığını söyler, ona birçok hayırdır inşallah dedirtirdim. Tabir ederken benim büyük bir adam, büyük bir bey, büyük bir paşa olacağımı, bana kimsenin fenalık yapamayacağını temin ettikçe yalan söyleyeyim unutur, ne kadar sevinirdim. Nasıl sokaklardan kiminle giderdim? Bilmiyorum. Mektep bir katlı, duvarları badanasız idi. Kapıdan girilince üstü kapalı bir avlu vardı. Daha ilerisinde küçük, ağaçsız bir bahçe. Bahçenin nihayetinde ayak yolu, gayet kocaman abdest fışısı. Erkek çocuklarla kızlar karma karışık otururlar, beraber okur, beraber oynarlardı. Büyük hoca dediğimiz kınalı, az saçlı, kambur, uzun boylu ihtiyar, bunak bir kadındı. Mavi gözleri pek sert parlar, gaga gibi iğri, sarı burnuyla, tüyleri dökülmüş hain, hasta bir çaylağa benzerdi. Küçük hoca erkekti, büyük hocanın oğluydu. Çocuklar ondan hiç korkmazlardı, galiba biraz aptalcaydı. Ben arkadaki rahlelerde büyük hocanın en uzun sopasını uzatmadığı bir yerde otururdum. Kızlar belki saçlarımın açık sarı olmasından bana hep Ak Bey derlerdi. Erkek çocukların büyüyecekleri ya da ismimi söylerler yahut yüzbaşı oldu diye çağırırlardı. Sınıf kapısının açılmayan kanadında sallanan geldi gitti levhası, yassı, cansız bir yüz gibi bize bakar, kalın duvarları tavana yakın dar pencerelerinden giren, donuk bir aydınlık durmadan bağıran, haykırarak okuyan çocukların susmaz, keskin çığlıklarıyla sanki daha ziyade ağırlaşır, bunalırdı. Mektepte yalnız bir nevi ceza vardı, dayak. Bütün kabahatliler, hatta kızlar bile falakaya yatarlardı. Falakadan korkmayan, titremeyen yoktu. Küçük kabahatlilerin cezası bile nispetsiz, mikyassızdı. Küçük hocadan ağır tokadı, büyük hocadan uzun sopası. Kiraz geldiği kafayı mutlaka şişirirdi. Ben hiç dayak yememiştim. Belki iltimas ediyorlardı. Yalnız bir defa büyük hoca kuru, kemikten elleriyle yalan söylediğim için sol kulağımı çekmişti. O kadar hızlı çekmişti ki ertesi günü bile yanıyordu. Kıpkırmızıydı. Halbuki kabahatim yoktu. Doğru söylemiştim. Bahçedeki abdest fıçısının musluğu koparılmıştı. Büyük hoca bu kabahati yapan arıyordu. Bu mavi cepkenli, kırmızı kuşaklı, hasta zayıf bir çocuktu. Haber verdim. Falakaya konacaktı. İnkar etti. Sonra diğer bir çocuk çıktı. Kendi kopardığını, onun kabahati olmadığını söyledi. Yere yattı. Bağıra bağıra sopaları yedi. O vakit büyük hoca, ''Niçin yalan söylüyor, bu zavallıya iftira ediyorsun?'' diye kulağıma yapıştı. Yüzünü buruşturarak darıldı. Ağladım, ağladım. Çünkü yalan söylememiştim. Evet, musluğu koparırken gözümle görmüştüm. Akşam azadında dayağı yiyen çocuğu tuttum. ''Niçin beni yalancı çıkardın?'' dedim. ''Musluğu sen koparmamıştın.'' ''Ben koparmıştım.'' ''Hayır, sen koparmamıştın. Öbür çocuğun kopardığını ben gözlerimle gördüm.'' Israr edemedi. Yüzüme baktı. Bir an öyle durdu. Eğer hocaya söylemeyeceğimi yemin edersem, saklamayacaktı. Anlatacaktı. Ben hemen yemin ettim. Merak ediyordum. ''Musluğu Ali koparmıştı.'' dedi. ''Ben de biliyordum. Ama o çok zayıf, hem hastadır. Görüyorsun falakaya dayanmaz. Belki ölür, daha yataktan yeni kalktı. Ama sen niçin onun yerine dayak yedin? Niçin olacak? Biz onunla and içmişiz. O bugün hasta, ben iyi, kuvvetliyim. Onu kurtardım işte. Pek güzel anlamadım. Tekrar sordum. Ant ne? Bilmiyor musun? Bilmiyorum. O vakit güldü. Benden uzaklaşarak cevap verdi. Biz birbirimizin kanlarını içeriz. Buna and içmek derler. And içenler kan kardeşi olurlar. Birbirlerine ölünceye kadar yardım ederler, imdada koşarlar. Sonra dikkat ettim. Mektepte birçok çocuk birbirleriyle and içmişlerdi. Kan kardeşiydiler. Hatta bazı kızlar bile kendi aralarında and içmişlerdi. Bir gün bu yeni öğrendiğim adetin nasıl yapıldığını da gördüm. Yine arka rahlilerdeydi. Küçük hoca abdest almak için dışarı çıkmıştı. Büyük hoca arkasını bize çevirmiş, yavaş yavaş bir sümüklü böcek kadar ağır namazını kılıyordu. İki çocuk tahta saplı bir çakı ile kollarını çizdiler. Çıkan büyük kırmızı damlayı kolları üzerinde bu çizgiye sürdürdüler. Kanları karıştırdılar. Sonra birbirlerinin kollarını emdiler. And içerek kan kardeşi olmak. Bu beni düşündürmeye başladı. Şayet benim de kan kardeşim olsaydı hocaya kulağımı çektirmeyecek, ihtimal falakaya yatacağım zaman beni kurtaracaktı. Koca mektebin içinde kendimi yapayalnız, arkadaşsız, hamisiz zannediyordum. Annemi fikrimi her çocuk gibi birisiyle and içmek istediğimi söyledim. Andı tarif ettim, razı olmadı. Öyle münasebetsizlikler istemem, sakın yapma ha diye tembih etti. Lakin ben dinlemedim. Aklıma and içmeyi koymuştum fakat kiminle? Bir tesadüf, beklenilmeyen bir kaza bana kan kardeşimi kazandırdı. Cuma günleri bizim evin bahçesine bütün komşu çocukları toparlanırlardı. Akşama kadar beraber oynardık. Arkamızdaki evlerin sahibi Hacı Budaklar'ın benim kadar bir çocukları vardı ki en çok adı hoşuma giderdi. Mıstık. Bu kelimeyi söylerken sanki mütelezziz olur, hep tekrarlardım. O kadar ahenkli, taninliydi. Kızlar bu güzel isme uydurulmuş kafiyeleri mıstığı bahçede, sokakta görünce birazdan söylerler, hala hatırımda. Mustafa mıstık, arabaya kıstık, üç mum yaktık, seyrine baktık diye bağırışırlar, ellerini yumruk yaparak ona karşı dururlardı. Mıstık hiç kızmazdı, gülerdi. Biz de bu beyitleri bağırarak tekrarlar, eğlenirdik. Bu iki mini mini beyit benim hayalime bile tesir etmişti. Rüyamda birçok arsız kızların onu büyük bir muhacir arabasına sıkıştırarak, etrafında üç mum yakarak seyrine baktıklarını görürdüm. Niçin mıstık öyle uslu dururdu? Niçin birden fırlayıp bu kızlara birkaç tokat atmaz, sıkıştığı katran kokulu arabadan kurtulamazdı? Hepimizden kuvvetliydi. Sanki adı gibi her tarafı yuvarlaktı. Başı, kolları, bacakları, vücudu, hatta elleri. Bütün çocukları güreşte yenerdi. Yazın her cuma sabahı büyük bir deste söğüt dalı getirirdi. Bu dallardan kendimize atlar yapar, cirit oynar, yarışa çıkardık. Yarışta da hepimizi geçerdi. Onu hiçbirimiz tutamazdık. İşte yine böyle bir cuma günü mıstık söğüt dallarıyla geldi. Ben uzununu kendime ayırdım. Öbürlerini çocuklara dağıttım. Bir çakı ile bu dalların ucunu keser, kabuklarından iki kulak, iki burun çıkartır, tıpkı bir at başına benzetirdik. Bunun en güzel ben yapardım. Kendi atımı yapıyordum. Mıstıkla diğer çocuklar sıralarını bekliyorlardı. Nasıl oldu? Farkına varmadım. Söğüdün kabuğu birden yarıldı. Arasından kayan çakı sol elimin şahadet parmağını kesti. Sulu, kırmızı bir kan akmaya başladı. O saatte aklıma bir şey geldi. And içmek. Parmağımın acısını unuttum. Mıstığa, haydi dedim. Hazır elim kesildi. Kan kardeş olalım. Sen de kes. Tereddüt etti. Siyah gözlerini yere dikerek büyük, yuvarlak başını salladı. Olur mu ya? And için kol kesmek lazım. Canım ne zararı var diye ısrar ettim. Kan değil mi? Hepsi bir. Ha koldan, ha parmaktan. Hadi hadi. Razı oldu. Elimden aldığı çakı ile kolunu hatta biraz derince kesti. Kanı o kadar koyuydu ki akmıyor, bir damla halinde kabarıyor, büyüyordu. Parmağımın kanı ile karıştırdık. Evvela ben emdim. Bu tuzlu, sıcak bir şeydi. Sonra o da benim parmağımı emdi. Bilmiyorum aradan ne kadar zaman geçti. Belki 6 ay, belki 1 yıl. Mıstıkla kan kardeş olduğumuzu adeta unutmuştum. Yine beraber oynuyor, mektepten eve beraber dönüyorduk. Bir gün hava pek sıcaktı. Büyük hoca bizi yarım azat etti. Tıpkı perşembe günü gibi. Mıstıkla sokağın tozları içinde yavaş yavaş yürüyorduk. Ben fesimin altına mendilimi koymuştum. Terimi silemediğim için yüzüm sırılsıklamıydı. Büyük, geniş bir yoldan geçiyorduk. Kenarda yıkılmış bir duvarın temelleri vardı. Birdenbire karşıdan iri, kara bir köpek çıktı. Koşarak geliyordu. Arkasından birkaç adam kalın sopalarla kovalıyorlardı. Bize, kaçınız, ısıracak diye bağırdılar. Korktuk, şaşırdık, öyle kaldık. Evvela ben kendimi toplayarak, aman kaçalım dedim. Gözleri ateş gibi parlayan köpek bize yetişmişti. O vakit mıstık, sen arkama saklan diye haykırdı. Önüme geçti. Köpek onun üzerine hücum etti. İlkin hızla birbirlerine çarpıştılar. Sonra tıpkı güreşir gibi boğaz boğaza geldiler. Köpek de ayağa kalkmıştı. Biraz öyle savaştıktan sonra ikisi de yere yuvarlandılar. Mıstığın küçük fesi, mavi yemenisi düştü. Bu muharebe bana pek uzun geldi. Titriyordum. Sopalı amcalar yetiştiler. Köpeğe odunlarının bütün kuvvetiyle birkaç tane indirdiler. Mıstık kurtuldu. Zavallının kollarından, burnundan kan akıyordu. Köpek kuyruğunu bacakların arasına sıkıştırmış, ağzı yerde dört nala kaçtı. Mıstık, bir şey yok, acımıyor, biraz çizildi, diyordu. Evine götürdüler. Ben de hemen evimize koştum. Anneme başımıza geleni anlattım. Abilana beni yere yatırdı. Uzun uzadıya kasıklarıma, korku damarlarıma bastı. Öyle bir dua okuyarak yüzüme üfledi ki sarımsak kokusundan aksırdım. Ertesi gün mıstık mektebe gelmemişti. Daha ertesi gün yine gelemedi. Anneme Hacı Budaklar'a gidip mıstığı görmemizi söyledim. Hastaymış yavrum dedi. İnşallah iyi olunca yine oynarsınız. Şimdi rahatsızlık etmek ayıptır. Ondan sonra ben her sabah mıstığı iyileşmiş bulacağım ümidiyle mektebe gittim. Fakat heyhat, o hiç gelmedi. Köpek kuduzmuş. Baktırmak için mıstığı bandırmaya götürdüler. Oradan da İstanbul'a göndereceklerdi. Nihayet bir gün işittik ki mıstık ölmüş. Erken kalktığım açık, bulutsuz sabahlar herkes gibi bana da çocukluğumu hatırlatır. Yadımda ezeli ve mor fecir memleketi gibi kalan doğduğum yeri gözümün önüne getirmek isterim. Ve daima farkında olmayarak sol elimin şahadet parmağına bakarım. Birinci boğumun üstünde hala beyaz çizgi şeklinde duran bu küçük yara izi bence pek mukaddestir. Andı için ölen, hayatını mahveden kahraman kan kardeşimin sıcak dudakları tekrar parmağımın ucunda duyar, beni kurtarmak için o kendisinden büyük, kudurmuş, iri ve kara çoban köpeğiyle pencereşen aslan ve bahadır hayalini görürüm. Ve kavmiyetimizden hadsi, intuitif Türklükten uzaklaştıkça daha müteaffin derinliklere yuvarlandığımız karanlık uçurumun bu ahlaksızlık ve bozukluk, vefasızlık ve hodgamlık, adilik ve miskinlik cehenneminin dibinde meyus ve şartlanmış kıvranırken Saf ve nurdan mazi, kaybolmuş bir cennetin hakikaten uzak bir serabe halinde karşımda açılır. Beni müteselli ve mesud eder. Saatlerce Mısır'ın hatırasıyla bu muazzez ve necip matemin eskiyip unutuldukça daha ziyade kıymeti artan tatlı ve mahzun acısıyla mütelezziz olurum. Kırmızı Oda, H.G. Wells. Sizi temin ederim ki, dedim, beni korkutmak için esaslı bir hayalet bile az gelir. Ve elimdeki bardakla ayağa kalkarak ateşin önünde dikildim. Bu senin kendi seçimin, dedi kolu sakat olan adam ve yüzüme baktı. Tam 28 yaşındayım ve şu ana kadar da hiç hayalet görmedim, dedim. Ateşe bakmakta olan kadın yarı kapalı gözlerini açarak tahmin edebiliyorum, dedi. 28 yıldır böyle bir ev görmediğinden de eminim. İnsan 28 yaşında olsa da önünde görecek çok şey vardır. Başını iki yana salladı. Görecek ve arkasından yağ tutacak birçok şey. Bu yaşlı insanların evlerinde hayalet olduğunu söyleyerek beni korkutmaya çalıştığından şüphelendim. Boşalan bardağımı masaya koydum ve odaya bir göz attım. Odanın ucundaki eski aynada kendi aksimi inanılmayacak kadar yamuk bir şekilde gördüm. Tamam, dedim. Eğer bu gece bir şeyler görecek olursam bu beni olgunlaştıracaktır. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu senin kendi seçimin, dedi kolu sakat olan adam bir kez daha. Baston ve ayak sürme sesi duyulduktan sonra ikinci adam içeriye girerken kapıda gıcırdadı. Bu yaşlı adam diğer adamdan daha kambur, yamuk ve daha yaşlıydı. Baston yardımıyla ayakta duruyordu. Bir gözüne perde inmişti ve yarı sarkmış durumdaki alt dudağı sarı dişlerinin yanında oldukça pembe görünüyordu. Masanın karşı tarafında duran sandalyeye doğru ilerledi ve öksürmeye başladı. Kolu sakat olan adam yeni gelene ondan hoşlanmadığını belli eden bir bakış fırlattı. Yaşlı kadın geleni hiç umursamadan gözlerini ateşe dikmeye devam etti. Öksürük sesi kesilince... Diyordum ki bu senin kendi seçimin, dedi kolu sakat olan adam. Evet, kendi seçimim, diye cevap verdim. Bastonla gelen adam o anda varlığımın farkına vardı. Başını çevirerek bana baktı. Sağlam gözündeki parlaklığı ve canlılığı yakaladım. Derken tekrar öksürmeye başladı. Kolu sakat adam, neden bir şey içmiyorsun, diye sordu. Ve birayı diğer adama doğru itti. Adam titreyen elleriyle şişenin hemen hemen yarısını masaya dökerek bir bardak bira koydu. Bardağı doldurup içtiği sırada duvara yansıyan canavarımsı gölgesi sanki yaptığı işle dalga geçiyor gibiydi. Bu acayip hareketleri hiç beklemediğimi itiraf etmeliyim. İhtiyarlık bana insana ait olmayan bir özellik gibi geliyordu. Sanki çöküntü sadece atalarımıza ait özelliklerdi. Yaşlılar her geçen gün insani özelliklerini kaybediyor gibiydi. Bu üç yaşlı sessizlikleriyle ellerindeki bastonlarla ve birbirlerine yönelik düşmanca tutumlarıyla beni rahatsız ediyordu. Eğer, dedim, beni şu sözünü ettiğiniz perili odaya götürürseniz kendimi çok iyi hissedeceğim. Öksüren yaşlı adam başını öylesine hızlı bir şekilde bana doğru çevirdi ki gerçekten çok şaşırdım. Bana o ateşli bakışlardan birini fırlattı ama hiçbirinden cevap alamadım. Teker teker hepsine bakarak bir dakika bekledim. Eğer, dedim daha yüksek sesle, beni şu sözünü ettiğiniz perili odaya götürürseniz sizi benimle ilgilenme zahmetinden kurtarmış olacağım. Kolu sakat olan adam ayaklarıma bakarak kapının dışında rafta bir mum var, dedi. Ama eğer bu gece kırmızı odaya gidecek olursan, bu gece ya da bir başka gece, dedi yaşlı kadın. Yalnız başına gitmek zorundasın. Olur, dedim. Oraya nasıl ulaşacağım? Koridorda bir kapıya ulaşana kadar ilerledikten sonra, dedi, orada basamakları göreceksin. Biraz yukarıda bir açıklık var. En sonunda kapısı kumaşla kaplı bir odaya geleceksin. İçeri gir ve uzun koridoru baştan başa yürü. Merdivenlerden çıktığında solundaki oda kırmızı odadır. Söylediklerini tekrar ettikten sonra doğru anlamış mıyım diye sordu. Başını salladı. Üçüncü kez başını çevirip o garip huzursuz edici yüzüyle bana bakan bastonlu adam gerçekten gidiyor musun diye sordu. Bu gece ya da bir başka gece, dedi yaşlı kadın. Buraya geliş nedenim bu, dedim ve kapıya doğru yürüdüm. İlerlerken bastonlu adam ayağa kalktı. Diğerlerine ve ateşe daha yakın olmak amacıyla masanın diğer tarafına geçti. Kapıya ulaştığımda arkamı döndüm ve onlara baktım. Birbirlerine sokulmuş, ateşin önünde iyice karanlık görünüyorlar, yaşlı yüzlerinde anlamlı bir ifadeyle omuzların üzerinden beni süzüyorlardı. Kapıyı açarken iyi geceler, dedim. Elimdeki mumu iyice yanana kadar kapıyı açık tuttum. Sonra da kapıyı üzerlerinden kapayarak yankı yapan nemli koridorda yürümeye başladım. Her ne kadar mantığımı duygularımı baskın çıkarmaya uğraştıysam da kaleyi ve bu üç yaşlı insanı terk eden ev sahibini ve eski moda döşenmiş odada birbirlerine nasıl sokulduklarını anımsayınca etkilendiğimi itiraf etmeliyim. Onlar birbirlerine aittiler, yaşlıydılar. Duygusal şeylerin bize olduğundan daha farklı göründüğü bir yaştı bu. Korkaklardı. Cadılar ve kötü ruhlar onları etkileyebiliyordu ve hayaletlerin varlığını inkar edemeyecek durumdaydılar. Kendi varoluşları da hayaliydi. Üzerlerindeki kıyafetler ölü beyinlerin yarattığı bir moda gibiydi. Kafalarında yarattıkları odadaki her şey periliydi. Kaybolmuş insanların düşüncesi aslında gerçekten olan bir şey değildi. Neyse, kendimi zorlayarak bu tür düşünceleri kafamdan attım. Uzun, nemli koridor, tozlu ve soğuktu. Mumum titredi. Etraftaki gölgelerin oynaşmasına neden oldu. Yuvarlak merdivende çıkan her ses yankılanıyordu. Ve önce arkamdan gelen gölgem, daha sonra beni geçerek önümdeki karanlığa daldı. Açık alana geldiğimde bir süre durdum ve biraz önce duyduğumu zannettiğim hışırtının gerçekliğini anlamak için etrafı dinledim. Hiç ses çıkarmadığına inandıktan sonra kumaş kaplı kapıyı açarak koridora çıktım. Görüntü hiç de beklediğim gibi değildi. Ay ışığı büyük merdivenin arkasındaki dev pencereden içeri süzülüyor, her şeyi simsiyah birer gölgeye dönüştürüyor ya da gümüşü bir renge boyuyordu. Her şey yerli yerindeydi. Bu ev 18 ay önce de terk edilmiş olabilirdi, dün de. Şamdanlarda mumlar vardı. Halıların veya cilalı parkelerin üzerinde biriken toz, ay ışığında görülebilecek kadar fazlaydı. Tam ilerleyecektim ki birdenbire olduğum yerde kaldım. Duvarın köşesinde kaldığı için göremediğim birkaç bronz heykelin beyaz duvara düşen gölgesi sanki bir saniye sonra yolumu kesecek birini gizliyormuş görüntüsünü veriyordu. Belki de yarım dakika boyunca hareketsiz kaldım. Sonra bir elim cebimdeki silahı tutar şekilde ilerledim ve Ganimede eski Yunan efsanesindeki Saki ile kartalın ay ışığının altındaki heykelini gördüm. Bu sinirlerimin biraz da olsa yatışmasını sağladığı için az sonra gözüme çarpan işlemeli masanın üzerinde duran porselenden yapılma adam figüründen hiç korkmadım. Kırmızı odanın kapısı ve oraya giden merdivenler karanlık bir köşedeydi. Kapıyı açmadan önce bulunduğum yeri iyice görebilmek amacıyla mumu etrafta dolaştırdım. İşte atalarımın bulunduğu yer burası diye düşündüm ve onlar hakkında anlatılan hikayeler bir anda hayranlık uyandırdı. Omzumun üzerinden ay ışığında duran Ganimede'ye baktım ve gayet yavaş bir şekilde yüzüm yarı arkama dönük, yarı önüme dönük olarak odanın kapısını açtım. İçeriye girdim. Hemen kapıyı kapadım. Kilidin üzerinde duran anahtarla kapıyı kilitledim. Elimde mumla orada dikilerek içinde gerçek dükün öldüğü Lorraine Castle'ın ünlü kırmızı odasını incelemeye başladım. Aslında ölmeye başladığı oda demek daha doğru olacak çünkü odadan çıkıp benim biraz önce tırmandığım merdivenlerden kafa üzere aşağı düşmüş. Bu olay onun evdeki perileri keşfetmeye çalışırken tuttuğu gece nöbetlerinin sonu olmuş. Tabii ki bir felçli asla batıl inançlara dayalı şeyleri çözemez diye düşündüm. Bu oda hakkında anlatılan başka şeyler de vardı. Bunların başında ürkek bir kadınla onu şaka olsun diye korkutan kocasının hikayesi geliyordu. O gölgelerle dolu odaya bakarken gölgeli pencere pervazlarının oyuklarını, kameriyeleri görünce insan bu karanlık köşelerin korkutucu siyahlığın neden olduğu efsaneleri daha iyi anlıyor diye düşündüm. Elimdeki mum çok az ışık verdiği için geri kalan karanlık kısımda gizem okyanusları yaratıyordu. Odanın karanlık köşelerinin yarattığı korku beni etkisine almadan bütün odayı sistemli bir şekilde incelemeye karar verdim. Kapının kilitli olduğuna emin olduktan sonra her mobilyayı inceleyerek yatağın saçaklarına bile bakarak yürüdüm ve perdeleri sonuna kadar açtım. Pancurları kaldırdım. Kepenkleri kapatmadan ve camların kapalı olup olmadıklarını kontrol etmeden önce aşağıya sarkıp büyük bahçeye baktım ve hatta perdenin gizli bir geçişi olmadığından emin oldum. Odada yanlarında şamdanlar asılı olan iki büyük ayna vardı. Ayrıca rafın üzerinde bir sürü mum duruyordu. Bunların hepsini yaktım. Ev sahibinden beklenmeyecek bir şeydi ama şömine yakılmaya hazırdı. Ben de donmamak için ateşi yaktım. İyice alev aldığında şömineyi arkamı gömdüm ve odayı tekrar gözden geçirdim. Barikat hazırlamak için kumaş kaplı bir sandalyeyi ve masayı önüme yerleştirdim. Bunların üzerinde de silahımı koydum. Her yeri incelemiş olmak beni rahatlatıyordu ama odanın loşluğu ve sessizliği hayal kurmaya son derece elverişliydi. Eşyaların yerini değiştirirken çıkan ses veya ateşin çıtırdısı beni rahatlatmaya yetmiyordu. Odanın ucundaki kameriyenin karanlık olması tanımlanamayacak bir canlının sessizce kendini belli etmeden gelebileceğini düşündürüyordu. Kendimi rahatlatmak için en sonunda bir mum alarak kameriyeye gittim ve orada hiçbir şey olmadığını gördüm. Elimdeki mumu kameriyede bıraktım. Hiçbir mantıka nedeni olmamasına rağmen o ana kadar fazlasıyla gerilmiştim. Öte yandan kafam son derece netti. Kendimden emin bir şekilde doğaüstü hiçbir şey olamayacağını düşündüm ve zaman geçirmek için evin esas efsanesini oluşturan Ingoldsby tarzında bir melodi mırıldanmaya başladım. Sesim bir iki kere yükseldi ama yankı hiç hoşuma gitmemişti. Bir süre sonra kendi kendime hayaletlerin ve perilerin var olmasının mümkün olmadığıyla ilgili konuşmamı da aynı sebeple kestim. Aklım aşağıdaki 3 yaşlı çökmüş insana gitti. Bilinçli olarak kendimi bu konuyu düşünmeye zorladım. Odadaki loş kırmızılık ve siyahlık sinirlerimi bozuyordu. 7 mum yanmasına rağmen oda hala çok karanlıktı. Kamelyadaki mum ışığı rüzgardan titredi ve titrek alev odayı bir anda bir sürü gölgeyle doldurdu. Buna bir çare aradım. Balkonda birkaç mum görmüştüm. Büyük bir çabayla yerimden kalktım, ay ışığına çıktım. Arkamdaki kapıyı açık bırakarak elimdeki mumla beraber içeriye yaklaşık 10 tane mumla döndüm. Bunları odanın dört bir yanına dağılmış olan porselenlerin içine koydum. Yaktım ve her birini gölgeli yerlere yerleştirdim. Bazılarını yere, bazılarını pencere pervazlarına. En sonunda odada direkt ışık almayan bir santimlik yer kalmamıştı. Sanki hayalet geldiğinde onu mumların üzerine basmaması için uyaracakmışım gibi bir düşünce geldi aklıma. Oda artık gayet iyi aydınlanmıştı. Bu küçük ışık selinde insanı neşelendiren bir şey vardı. Ve mumları söndürmek, zaman geçirmek için yeni bir uğraş olmuştu. Bütün bunlara rağmen bu gece nöbeti beni hala tedirgin ediyordu. Kamelyadaki mum sönüp yerine eski gölge geri geldiğinde gece yarısını biraz geçmişti. Mumun söndüğünü görmemiştim. Bir ara arkamı döndüğümde insanın başını kaldırdığında beklenmedik birinin varlığıyla burun buruna gelmesi gibi karanlıkla karşılaştım. Yüksek sesle "Allah Allah" dedim. Kuvvetli bir esinti olmalı. Masadan kibritleri alarak karanlık köşeyi tekrar aydınlatmak için odayı hızla geçtim. İlk kibriti yakamadım. İkincisini yaktığımda yanımdaki duvardan bir şeyin geçtiğini zannettim. Gayri ihtiyari başımı çevirdiğimde şöminenin yanında duran küçük masanın üzerindeki iki mum sönmüş olduğunu gördüm. Hemen ayağa kalktım. "Garip," diye söylendim. "Acaba hızlı hareket ederek kendim mi söndürdüm bunları?" Geri döndüm. Mumlardan birini yaktım ve o anda aynalardan birinin önünde duran mumun ışığının azalıp söndüğünü gördüm. Hemen arkasından yanındaki mum da gitti. Hayır, yanılmıyordum. Alev sanki biri iki parmağıyla fitili tutmuş gibi birdenbire sönmüştü. Bir fitilden ne duman çıkıyordu ne de alev zayıflamıştı. Sadece siyahtı. Orada kala kaldığım sırada yatağın yanındaki mum da söndü. Ve odadaki gölgeler bana bir adım daha yaklaşmış oldular. "Olamaz," dememle rafın üzerindeki iki mum da birbiri ardına söndü. "Neler oluyor?" diye korkudan tizleşmiş bir sesle bağırdım. Bunun üzerine dolabın üstünde duran mum da gitti. Arkasından kamelyada yeni yaktığım mum da söndü. "Durun, bu mumlara ihtiyacım var," dedim neredeyse histerik bir tonda ve şöminenin üzerinde duran mumları yakmak için kibrit çaktım. Ellerim o kadar çok titriyordu ki kibrit kutusunun sert yüzeyini iki kere ıskaladım. Şömine tekrar aydınlığa kavuştuğu anda camın kenarındaki iki mum söndü. Fakat yanar durumdaki kibritle aynanın yanında duran büyük mumları ve kapının yanındaki mumu yakmayı başardım. O an yaratıklara karşı zafer kazanmış gibiydim. Bu düşünce daha kafamdayken odanın değişik köşelerindeki dört mum aniden söndü ve ben de elimdeki yanar durumdaki kibritle onları yeniden yakıp yakmamak konusunda kararsız kaldım. Ben orada öyle kararsız bir şekilde dururken sanki görünmeyen bir el masanın üzerindeki iki mumu daha söndürdü. Korku dolu bir çığlık atarak önce kamelyaya, sonra köşeye, daha sonra pencereye koşarak sönmüş üç mumu yaktım. Şöminenin oradaki iki mumu bu arada söndüğü için onları da yakmak zorunda kaldım. Derken aklıma bir fikir geldi. Köşede duran metal kaplı çekmeceye kibritleri boşalttım ve yatak odasının büyük mumuyla hepsini tutuşturdum. Artık kibrit çakmak için vakit kaybetmeyecektim. Fakat mumlar hala sönmeye devam ediyordu ve o ana kadar mücadele ettiğim gölgeler üzerime gelmeye devam ediyor, önce sağ yanımdan sonra sol yanımdan bana birer adım daha yaklaşıyorlardı. Yıldızları silip süpüren güçlü bir fırtınaya benziyordu bu. Yaktığım her mum en çok bir dakika ışık verdikten sonra sönüp gidiyordu. Üzerime çökmeye başlayan karanlık beni delirtmişti. Artık kendime hakim olamıyordum. Bir mumdan ötekine zıplayarak gidiyor, üzerime gelen karanlığı bir türlü önleyemiyordum. Kalçamı masaya çarptım, kafamı sandalyeye vurdum. Tökezledim ve yere düşerken beraberimde masa örtüsünde sürükledim. Elimdeki mumu da düşürdüğüm için kalkarken bir başka mum kaptım. Ne yazık ki mumu masanın üzerinden alırken hızlı hareket ettiğim için hem onu hem de diğer iki mumu söndürmüştüm. Fakat odada hala ışık vardı. Gölgelerin benden uzak durmasını sağlayan kırmızı bir ışık. Ateş. Tabii ki elimdeki mumu şömineye uzatıp tekrar yakabilirdim. Kömürleri kor haline gelmiş, odadaki eşyalar üzerinde kırmızı yansımalar yaratan şömineye döndüm. İki adım attım ve o anda son alevler beraberinde kırmızı yansımaları da götürerek kayboldu. Mumu şömineye uzattığımda karanlık kapanan bir göz gibi üzerime çöktü. Beni kucakladı, görüş alanımı sıfıra indirdi ve beynimdeki son mantık zerrelerini yok etti. Bu sonsuz karanlık denizini kendimden uzaklaştırmak için deli gibi kollarımı salmaya başladım ve tüm gücümle bağırdım. Sonra galiba dizlerimin üzerine çöktüm. O anda ay ışığıyla aydınlanmış koridorun aklıma geldiğini ve ellerimi yüzüme kapayarak kapıya doğru koştuğumu hatırlıyorum. Fakat kapının tam olarak nerede olduğunu unuttuğum için o hızla yatağın kenarına çarptım. Geri çekildim, döndüm ve bir başka büyük mobilyaya daha çarptım. Karanlığın içinde bir oraya bir buraya koştururken her tarafımı çarpıp avaz avaz bağırdığımı ve en sonunda bir yere alnımı vurduğumu hatırlıyorum. Sonrasına dair hiçbir şey anımsamıyorum. Gözlerimi açtığımda güneş doğmuştu. Başım sargılıydı ve kolu sakat olan adam yüzüme bakıyordu. Neler olduğunu hatırlamak için etrafa baktım ama bir türlü beceremedim. Başımı odanın köşesine çevirdiğimde yaşlı kadını gördüm. Küçük mavi şişeden bardağa ilaç damlatıyordu. "Neredeyim?" diye sordum. "Sizi hatırlıyor gibiyim ama kim olduğunuzu çıkaramıyorum." Bana olanları anlattıklarında kırmızı odanın hikayesini bir masal dinler gibi dinledim. "Seni şafak söktüğünde bulduk," dedi adam. Anında ve dudaklarında kan vardı. Neler yaşadığımı hatırlamam için uzun bir süre geçti. "O odanın perili olduğuna inanıyor musun şimdi?" Konuşma tarzı değişmişti. Artık ellerini işgal eden biriyle değil, canı yanan bir arkadaşıyla konuşuyor gibiydi. "Evet," dedim. "O oda perili. Ve onu gördüm. Ve biz, bütün ömrümüzü burada geçiren biz, oraya asla gitmedik. Çünkü cesaret edemedik. Söyle bakalım, gerçekten de yaşlı Dük mü?" "Hayır," dedim. "O değil." "Size söylemiştim," dedi yaşlı kadın. "Esas hortlak, korkudan ölen zavallı karısı." "Hayır," dedim. "O odada ne Dük'ün hayaleti var, ne de karısının. Orada hayalet falan yok. Çok daha kötü bir şey var. Çok daha kötü." "Ne var?" diye sordular. "Olabilecek en kötü şey. Zavallı ölümlü insanı yakalayan şeydir," dedim. "Ve bu da korkudur. Korkunun sesi veya ışığı yoktur. Mantığa yer vermez. Her şeyi körleştirir ve sağırlaştırır. Beni koridor boyunca takip etti. Odada benimle savaştı." Birden sustum. Odaya sessizlik hakimdi. Elim kafamdaki sargıya gitti. Sonra bastonlu adam iç çekti ve konuştu. "İşte bu," dedi. "Biliyordum. Karanlığın gücü. Bir kadını böylesine suçlamak. O her yerde var. Onun varlığını gündüz de hissedebilirsiniz. Hatta parlak bir yaz gününde bile. Dolapta, perdelerde o. Yarattığınız şekilde her zaman arkanızdadır. Karanlıkta, koridordan geçerek sizi takip eder. Bu nedenle arkanıza bakamazsınız. O kadının odasında korku var. Kara korku. Ve bu günah dolu ev ayakta kalmaya devam ettikçe o da orada kalacaktır." Çeviren Elif Çakmak. Kedinin Cenneti, Emil Zola. O zamanlar 2 yaşındaydım ve yeryüzündeki hem en şişman hem de en saf kediydim. Aslında Tanrı beni teyzenin yanına yerleştirdiği için ne kadar da şanslıydım. O iyi kadın bana nasıl da sevgi ve şefkat göstermişti. Bir gardırobun altında tüyden yastıkları ve 3 kat örtüsü olan gerçek bir yatak odam vardı. Yemeğim de aynı derecede mükemmeldi. Hiçbir zaman ekmek ya da çorba değil, her zaman et hem de dikkatli seçilmiş etti. İşte bütün bu bolluğun ortasında tek bir isteğim, tek bir düşüm vardı. Üst pencereden dışarı sıvışıp çatılara kaçmak. Okşayışlar beni rahatsız ediyor, yatağımın yumuşaklığı bıktırıyordu ve bana bile iğrenç gelecek kadar şişmandım. Kısacası bütün bir gün boyunca mutlu olmaktan sıkılmıştım. Şunu söylemek gerekir ki o gün boynumu biraz daha uzatarak çatıyı penceremin hemen önünde görmüştüm. 4 kedi birbirleriyle oynuyorlardı. Tüyleri kabarık, kuyrukları havada, güneşte sertleşen arduvazların üzerinde koşuşturuyorlardı. Eğlendikleri her hallerinden belliydi. Daha önce hiç böyle harikulade bir manzara seyretmemiştim. Ve ondan sonra şuna kesinlikle inandım ki orada, o çatıda gerçek mutluluk vardı. Her zaman dikkatlice kapanan o pencerenin ötesinde. Bu düşüncemin ispatı olarak etin saklandığı dolabın kapağının da en az o kadar dikkatle kapatıldığını hatırladım. Kaçmaya karar verdim. Ne de olsa hayatta rahat bir yatağın ötesinde başka şeyler de olmalıydı. Orada dışarıda bilinmeyen vardı. Kusursuz bir yaşam vardı. Ve sonra bir gün mutfak penceresini kapatmayı unuttular. Ben de pencerenin üzerindeki ufak çatıya atladım. Ah, çatılar ne kadar da güzeldi. Etraflarını saran saçaklar nefis kokular yayıyorlardı. Ayaklarımın ılık kokan hoş çamura battığı bu saçakların üzerinde dikkatle ilerledim. Sanki kadifenin üzerinde yürüyormuşum gibiydi. Ve güneş tombulluğumu okşayan güzel ılıklarıyla parlıyordu. Baştan aşağı titrediğimi senden saklamayacağım. Eğlencemde beni utandıran bir şeyler vardı. Özellikle 3 kedi damın tepesinden aşağı doğru meraklı miyavlamalarla yaklaşırken içimde yükselen ve dengemi kaybetmeme yol açan heyecanı hatırlıyorum da. Korktuğumu anlattıklarında şişko bir budala olduğumu ve miyavlamaların sadece kahkaha olduğunu söylediler. Miyavlamalarına ben de katıldım. Üçü benim kadar şişman olmadıklarından güneşin ısıttığı bir damda top gibi yuvarlandığımda benimle dalga geçtiler. Buna rağmen hayat güzeldi. Çeteden yaşlı bir erkek kedi arkadaşıyla beni onurlandırdı ve eğitimini üstlenmeyi teklif etti. Minnettarlıkla kabul ettim bu teklifi. Teyzenin bütün o rahat eşyaları ne kadar da uzak görünüyordu. Damdaki oluklardan su içtim. Şekerli süt bile bu kadar güzel gelmemişti. Her şey iyi ve güzeldi. Çekici bir dişi kedi geçti ve onun görünüşü beni garip duygularla doldurdu. O zamana kadar böyle büyüleyici sırt kıvrımları olan enfes bir yaratığı sadece rüyalarımda görmüştüm. 3 arkadaşım ve ben yeni geleni karşılamak için ona doğru atladık. Doğrusu ben cazibeli dişi iltifatlarımı sunmada diğerlerinden öndeydim. Ama arkadaşlarımdan biri boynuma kötü bir ısırık atarak beni saf dışı bıraktı. "Öf," dedi yaşlı kedi beni sürükleyerek götürürken. "Daha birçoklarıyla karşılaşacaksın." Bir saat süren yürüyüşten sonra çok acıktım. Bu çatılarda ne yiyorsunuz diye arkadaşım yaşlı kediye sordum. Ne bulursak diye kestirip attı. Bu yanıt beni rahatsız etti. Çünkü bir şey, yani bir av bulamamıştım. Nihayet bir tavan penceresinden içeri baktığımda genç bir işçinin kahvaltısını hazırladığını gördüm. Masanın üzerinde enfes bir pirzola duruyordu.